Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir Oto Gündem'le karşınızdayız. Evet, bu hafta sizlerle böyle biraz sesim gidik şekilde konuşacağım ama her zaman olduğu gibi açılışta yine sizlerden bir ricamız var. Eğer programımızı daha önce izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen bizleri YouTube algoritmasının öne çıkmak için desteklemeyi unutmayın. Bunun için yapmanız gereken şeyler çok basit aslında. Emoji ile dahi olsa bize yorum yapmak, kanala hala abone değilseniz abone olmak ve tabii ki videoyu beğenmek, arkadaşlarınıza linkleri göndermek olabilir. Bunlardan bazıları bizi desteklemek için mutlaka faydalı olacaktır. Tabii ki yapıcı eleştiriniz de gömmediğiniz, yerin dibine sokmadığınız eleştirilerinizi her zaman olduğu gibi bekleriz diyorum ve hemen sevgili Barış'a dönüyorum. Evet Barış, nasıl hafta nasıl geçti? Bir yoğun bir gündem bizi bekliyor mu bugün?
Evet, aslında bu hafta yoğun bir gündemimiz var ama ben gündeme geçmeden önce senin de sesinde söylediğin gibi önce sana bir geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum
Çok teşekkür
şöyle
ederim.
programın başında. Evet, gündemimiz yoğun çünkü biliyorsun özellikle Mercedes tarafında, elektrikli araç tarafında yeni CLA beklentisi vardı. İlk defa yeni nesle itibaren %100 elektrikli versiyonla birlikte geliyor. Onun dışında Toyota bir elektrikli crossover tanıtacağını biliyorduk Avrupa pazarı veya işte global pazar için ama sürpriz bir biçimde bu modelin ismini CHR Plus olarak isimlendirdi. Ona da değineceğiz.
Süper.
Böyle güzel haberlerimiz
Haberlerimiz
var.
var. Ben CHR Plus'ı doğrusu çok merak ediyorum. Ve soracağım da bir soru var Türkiye ile ilgili. Oraya saklıyorum. O zaman ilk haberimiz Mercedes ile ilgili çünkü daha çok bekleniyordu herhalde. Nedir detaylar?
Mercedes CLA ile ilgili güzel detaylar var. Çünkü biliyorsun EQ serisi elektrikli araçlarında kullandığı bir altyapı ve sistem vardı ama yeni CLA ile beraber hem yazılım noktasında hem altyapı noktasında hem de teknoloji noktasında bambaşka seviyelere geldi ve zaten marka tarafından yapılan açıklamada da işlem gücü bakımından teknoloji olarak şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü otomobil şeklinde bir açıklama yapıldı. Mercedes bu konuda oldukça iddialı ve yani CLA aslında elektrikli araç tarafında giriş seviye olarak nitelendirilebilecek bir otomobil olmasına rağmen. Bunun dışında özellikle tasarım tarafından başlayacak olursak dış tasarımda, gövde tasarımında bana göre eskisine göre hani böyle bir devrim niteliğinde bir değişiklik yok ya, yani ufak tefek böyle şeyler yapılmış ama otomobilin tasarımını gerçekten değiştirmiş. Özellikle elektrikli araç pazarına uygun biçimde hani önceki EQ serilerinden de biraz farklı olarak, çünkü onların ilk çıktıklarında böyle içten yanmalı motor Mercedes'lere göre tasarımda köklü bir değişim olduğu için çok böyle yuvarlak hatlar beğenilmemişti. Mercedes biraz daha yeni CLA ile beraber bunun ortasını bulmaya çalışmış. Ne yapmış? İşte ön tarafta özellikle elektrikli versiyonda arkada kullandığı boydan boya uzanan böyle aydınlatma imzasını ön tarafa da taşımış ve şunu görüyoruz. Yani hem arka aydınlatmalarda hem ön aydınlatmalarda yine yıldızı böyle gözümüze sokuyor Mercedes. Yıldız imzasını, kendi marka logosunu gözümüze sokuyor. O da yetmezmiş gibi elektrikli versiyonda ön panjur aydınlatılmış yıldızlarla dolu ve ortadaki büyük Mercedes logosu da aydınlatılmış bir şekilde geliyor. Aslında böyle elektrikli CLA özellikle geceleri şıkır şıkır görünecek bir otomobil olmuş diyebiliriz tasarım noktasında. Tabii biraz gözün alışması lazım. İlk etapta tasarım, her zaman konuşuyoruz, göreceli bir kavramdır. Belki ilerleyen noktalarda daha gözümüz alışabilir ama özellikle bu ön taraftaki bu tasarım bana biraz garip geldi açıkçası. Yan taraf profilden baktığımızda ise o eski silüetin hala devam ettiğini görüyoruz. Sanki silüet tarafında böyle çok büyük bir köklü değişim yapmamışlar ve gizli kapı kollarıyla beraber özellikle yeni tasarlanan jantlarla, 17-19 inç arasında değişen jantlarla birlikte burada daha modern ve akıcı bir görünüm elde edilmiş. Özellikle yandan görünümünü ben CLA'nın çok sevdim diyebilirim. Yeni bir platform üzerine inşa edildiğini söylemiştik. İç mekanı mevcut versiyona göre çok farklı. Mevcut kasaya göre çok farklı bir iç tasarım var. Ki konsol tasarımına baktığımızda konsolun adeta yekpare bir ekran olarak tasarlandığını görüyoruz. Burada Mercedes MBUX Super Screen adı verilen bir bu panele yer vermiş. Panelde standart olarak iki ekran var. Sürücünün önündeki 10.25 inçlik dijital gösterge ekranı ve merkezde bulunan 14 inçlik dokunmatik multimedya ekranı. Ama opsiyon olarak bu ön yolcunun önündeki 14 inçlik ekstra ekranda satın alınabiliyor. Böylece hani boydan boya uzanan bir dijital panel elde edilmiş oluyor. Ekran deneyimi, işte multimedya deneyimi, yenilenen yazılım altyapısıyla beraber gerçekten akıcı bir deneyim burada elde edilebiliyor. Yani özellikle ben orta konsol tasarımını çok beğenmedim. Bunu söylemek istiyorum. Neden? Çünkü orta konsolda çok boş, ölü alan kalmış. Yani hani sade bir tasarım yapmak isterken belki de bu alanda çok fazla ölü alan bırakmışlar. Şimdi ortada 2 adet bardaklık var ama kenarları bomboş. Burası biraz ölü alan kalmış. Kullanış noktasında, kullanışlık pratik kullanım noktasında bence çok da iyi olmadığını söylemek lazım. Ama görünüm olarak yani sade görünüyor, güzel görünüyor. Ona bir şey diyemem. Tabii ki en merak edilen noktalar teknik detaylar. Öncelikle tabii ki normal benzinli versiyondan başlayayım. Baktığımız zaman 1.5 litrelik 4 silindirli bir benzinli motor kullanılıyor. Bu motor M252 kodlu ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. 1.3 kWh saatlik lityum iyon batarya sahip 48 volt hafif bir teknolojisi de burada karşımıza çıkıyor. Artık hani biliyorsun yeni katı emisyon kurallarına karşı mutlaka işte benzinli veya dizel motor, dizel artık çok kalmıyor gerçi de, benzinli motorlu mutlaka en az 48 volt hafif hibritle desteklemeye çalışıyorlar. CLA'da yapılan da bu açıkçası. Bunun iki farklı güç seçeneği olacak ama bu güç seçenekleri Mercedes tarafından açıklanmadı. Ama şunu biliyoruz, önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olarak farklı versiyonlar gelecek benzinli tarafta. İlk defa elektrikli versiyonla geliyor dedik. Burada iki farklı versiyon sunuluyor. CLA 250 Plus EQ veya CLA 350 4 tekerlekten çekişli EQ olarak iki farklı versiyon sunulacak. İlk seviyede 200 kW'lık, yani 268 beygir güç ve 335 Nm maksimum tork üreten bir arka elektrik motor var. Yani arkadan itişli olacak bu giriş seviye versiyonu. Çift motorlu versiyonda 260 kW, yani 349 beygir güç ve 515 Nm tork üreten bir güç aktarma sistemi göreceğiz. İlk versiyon 6.6 saniyede, diğeri ise 4.8 saniye gibi kısa bir sürede 0-100 hızlanmasını tamamlayacak ve iki vitesli şanzıman kullanılıyor her iki vitesli şeyde de, her iki versiyonda da. Bu iki vitesli CLA duyurulur duyurulmaz aslında konuşmaya başlamıştık. Her elektrikli araçta biliyorsun elektrik motorları uzun bir geniş bir tork yelpazesine sahip olduğu için genelde tek vitesli olarak kullanılıyor ama bunu daha önce Porsche Taycan'da görmüştük. Orada ne performansı, yüksek hızlarda performansı daha iyi sunmak açısından özellikle iki vitese yer verdiklerini açıklamışlardı. CLA'da da iki vites var ama daha çok burada verimliliğe odaklanıyor. Neden verimlilik? Çünkü 792 kilometreye kadar bir WLTP menzil iddiası olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunu başarabilmek için hem aerodinami noktasında 0.21 CD'lik bir hava sürtünme kasesi gibi başarılı bir değer elde etmişler. Tabii ki bunun da katkısı var. Hem de işte güç aktarma sisteminde böyle iki vites şanzımana yer vererek ilk viteste işte düşük hızlarda daha canlı bir performans, daha iyi bir hızlanma sağlamak, hem de şehir içi trafikte, dur kalk trafikte verimliliği arttırmak adına İlk giriş vitese yer veriyor. İkinci viteste de tabii ki daha yüksek hızlarda otoyol sürüşlerinde motorun daha verimli, optimum düzeyde çalışması için. Çünkü elektrik motorlarda şunu diyoruz, yani az önce söylediğim gibi daha geniş bir tork yelpazesine sahip ama şimdi içten yanmalı motorla kadar olmasa da elektrikli otomobillerde de bir optimum devirde çalışma aralığı var. İşte ikinci vites yüksek hızlarda bu motorun optimum devirde çalışmasını sağlayarak aslında sen yüksek hızda devam etsen, otoyol sürüşünde olsan bile verimliliği en üst düzeye çıkarmak adına böyle ikinci vites olarak kullanılıyor. Bunu da belirtmiş olalım ki bu sayede aslında 210 km/saat gibi bir son hızda hedefleniyor. Bu sınır konulmuş, 210 km/saate kadar konulmuş. Bunun dışında baktığımızda detaylara, batarya ve termal yönetim sisteminde güzel detaylar karşımıza çıkıyor. Batarya giriş seviyesinde 85 kWh'lik NMC, nikel manganez kobalt batarya kullanılmış. WLTP'ye göre az önce dediğim gibi 792 km gibi böyle yüksek bir menzil elde ediyor. Gerçek kullanımda yani en azından bir 600 km civarında olsa yine iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Çift motorlu versiyonda tabii biraz daha yüksek performans olduğu için 771 kilometreye düşüyor. Aslında baktığımızda yaklaşık şöyle 20-21 kilometrelik bir fark var. Yine bu kadar yüksek performansa rağmen bence iyi bir menzil olduğunu söylemek lazım. Dikkat çeken detaylardan bir tanesi 800 voltluk elektrik mimarisine geçiş yapılmış olması, ki artık yani 2025-2026 yıllarında konuştuğumuz bir elektrikli otomobilde zaten 800 voltluk mimarinin olması lazım. Bu da neyi sağlıyor? Tabii ki 320 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğiyle birlikte 10 dakikalık şarjla 325 km menzil elde edebilmesini sağlıyor. Bunun da çok iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Tabii ki bu verilen süreler optimum işte hava koşullarında, optimum batarya sıcaklığı en ideal derecedeyken elde edilen değerler ama yine de böylesine yüksek bir şarj gücünün desteklenmesi bence elektrikli araç kullanıcıları açısından iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Bir diğer dikkat çekici nokta bu termal yönetim sisteminde kullanılan ısı pompasında. Yani Mercedes tarafından yapılan açıklamada havadan havaya ısı pompalı termal yönetim sistemine sahip ilk Mercedes olduğu açıklandı. Diğer ısı pompalarına, işte su devresi üzerinden geçirilen ısı pompalarına göre biraz daha farklı çalışıyor ve aslında şöyle 3 farklı şeyden besleniyor. Bunlardan bir tanesi elektrikli aktarma organlarının atık ısısından. Yani aslında atık ısıyı da toplayabilen bir ısı pompalı termal yönetim sisteminden bahsediyoruz. Onun dışında batarya ve çevredeki havadan da beslenebiliyor. Daha önceki ısı pompalarında olduğu gibi. Bu da tabii ki CLA'nın yüksek verimliliğine ve performansına mutlaka katkı sağlıyor. Bir diğer nokta şunu söylemek istiyorum. Tabii ki burada motorlardan 200 kW'lardan bahsettik, 260 kW'lardan bahsettik ve 790 km'lik menzillerden bahsettik. Giriş seviye versiyonu bu mu? Şimdilik bu ama daha da aşağısı olacak. Yıl sonuna doğru CLA'nın 58 kWh kapasiteye sahip lityum demir fosfat bataryalı daha ucuz bir versiyonu da piyasaya sürülecek. Bunda mutlaka tabii ki elektrik motorunun gücü daha aşağılarda olacaktır. Şu akıllara geliyor, tamam daha ucuz olacak ama Mercedes bunu %10'luk dilimde tutar mı? Mercedes'in daha önce yaptığını görmüştük. Seninle hep otogündemde konuşmuştuk. EQA ve EQB tam böyle yapılan düzenleme sonrası %10'luk dilimde kalacakken fiyatı yükseltip %40'lık dilime çekmişlerdi. O yüzden CLA'yı da %10'luk dilimde satacaklarını ben açıkçası çok düşünmüyorum burada. Tabii ki bekleyip göreceğiz. Belki bir karar değişikliği olur ama hani yüzdesel olarak ben çok büyük bir oranda görmüyorum. Yani CLA ile ilgili bilgiler bunlar. Senin de otomobille ilgili fikrini alayım. Diğer haberimize geçelim.
Tabii ki. Yani birincisi ağzına sağlık. Gerçekten her zaman olduğu gibi takır takır döşedin. Bence müthiş anlattın yine her zamanki gibi. Ben tabii CLA görünce hemen aklıma şu geliyor. İlk tasarıma gelmeden önce motoru gene Renault mu yapacak diye aklıma geliyor. Çünkü sanki eskiden Renault yapıyordu. Yani yakın zamanda bildiğim Renault'ydu. Hala öyle mi acaba? Hani bu düşük hacimli yani o lüks segmentte olmayanları hala Renault yapıyor zannediyorum. Öyle midir? Bir bilgi var mı bu konuyla ilgili? Onu sormuş olayım. Yani çünkü hani hem garip geliyor insan ama tabii Renault'un da o düşük emisyon ki sen de yine vurgu yaptın ona. Düşük emisyondaki şeyi başarısı tabii biliyoruz yani Renault motorlarının. Mercedes de onu tabii kendi şanzımanı falan derken aslında iyi bir seviyeye çekiyor. Yani yoksa baktığın zaman aynı motoru işte buradaki bir Megane'da da görmek, işte Mercedes'te de görmek tabii ki garip geliyor insana. Ama doğrusu vites tarafındaki, şanzıman tarafındaki başarısıyla ben daha önce kullandığımda bu büyük farkı hissetmiştim. Uzun süre kullanmıştım. Hala öyle mi? Sen o konuda ne düşünüyorsun? Kısaca. Bir de ben de tasarım konusunda ön taraftaki fazla ışık konusunu doğrusu gece fotoğraflarını merak ettim. Onları arıyordum. Yani acaba nasıl olacak diye. Çünkü çok fazla yani bir dikkat dağıtıcı şey var. Yani zaten lambada yıldızı koymuşsun. Yani şeyin farın içerisine yıldızı koymuşsun. Ortada kendi yıldızın var. Ve kenarlarında da böyle galaksi gibi döşemişsin. Zaten boydan boya ön farı bu arada zannediyorum daha çok görünüyor. Tesla'da da olan işte herkes zannediyorum bunu yapacak. Ben otomobilin yani sanki makyajlanmış gibi göründü bana otomobil. Yani şey değil de yeni bir işte şey geldi falan ama içinde hakikaten çok şey yenilenmiş. O kesinlikle doğru. İçi bambaşka göründü gözüme. Yani o klasik alıştığımız iç mekandan siyahı da burada güzel görünüyor. Arka tarafını beğendim sayılır ama hala bile o yumuşak çizgilerden çok hoşlanıyor muyum tartışmalı. Böyle Audi ya ama işte tabii zaten CLA yani. Ben müthiş bir yenilik görmedim. Hakikaten makyajlı kasaya bakıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Sen demesen...
Evet, dış taraftan öyle. Dış taraftan baktığında öyle görünüyor. Evet. Gerçekten makyajlanmış gibi görünüyor. Işık imzası değiştirilmiş, panjur değiştirilmiş. Ama iç taraf dediğim gibi hani gerçekten köklü bir değişim...
Var ama yani içi ben Chery'de de mesela, Chery'de de merak ettiğim şeylerden biriydi. Sevgili seyirciler de belki yorum yapar. Orta konsol böyle evet şey gibi görünüyor. Hani işte... Biniyorsun çok heybetli, tam böyle kapatıyorlar onu falan, onu konuştuk zaman zaman. Onun altında bir boşluk yapıyorlar ki burada da aynısı yapılmış. İçeride de aynısı var, evet. Boş onun. Ondan sonra ama nedense bana da yani çok da böyle çekici gelmiyor, cazip gelmiyor. Bu arada kasvetli buldum içini yani çok şey bulamadım. Yani full ekran mesela TOG'daki ekranla bu ekrana baktığımda burada biraz daha sanki kullanıcının üstüne gelen bir ekran varmış gibi, yukarıda kalmış gibi hissettiriyor. Fotoğraf açısındandır büyük ihtimalle. Ama sanki biraz alçakta kalmış gibi gördüm. Yani yolcu tarafını. O yüzden sanki altta kalıyormuş gibi görünüyor. Böyle enteresan bir şey var. Ben senin gibi çok ısınamadım yani. Aynı noktadayız gibi görünüyor.
Belki ilerleyen süreçte gözümüz açılacaktır ama sen onu söylemişken şunu da belirteyim. CLA Selef'ine göre, eski versiyon, mevcut versiyona göre Aslında boyutlarında yeni platforma geçişle beraber çok olmasa da böyle işte gövde uzunluğunda, genişliğinde 2,5-3 santim civarında bir artış söz konusu. Aks mesafesi uzamış, 6 santim civarında uzamış. Ama ilginçtir ki bu şey yapmaya rağmen ki hani arkası genelde zaten daha dar ve boğucu olarak görülürdü Ceylan'ın.
Aynen öyle.
Bu boyutlardaki ufak artışa rağmen arka yolcular için sunulan bacak mesafesinde ve yan tarafta baktığımızda dirsek mesafesinde azalma yaşanmış. Yani bu da ilginç bir detay. Ama mesela işte yine arka tarafındaki bu tavan çizgisi eğimli olmasına rağmen arka baş mesafesi iyileştirilmiş. Baş mesafesi tarafında iyileşme yapılırken işte bu bacak mesafesinde aks mesafesindeki artış olmasına rağmen bacak mesafesinde bir geriye gidiş yaşanmış. Bu da oldukça ilginç bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Belki hani bu elektrikli versiyonun da getirdiği bir şey olabilir. Tam olarak evet. Mercedes açıklamamış bunun nedenini ama.
Yani evet,
belki orada, süreçte belli olur.
Evet, baş mesafesi konusundaki durum hakikaten can sıkıcıydı. Yani öyle bir iyice basık hissediyordum bunda. Hakikaten öyleydi. Diz mesafesinden feragat edip oradan kurtarma meselesi iyi mi dersen tartışılır tabii. Ama hani şey hakikaten yani böyle bir otomobil alıyorsun ve öyle bir basıklık hissetme noktasında rahatsızlık verici. Yani onu çok net söyleyebilirim. Ki zaten hani 4 koltuk değil yani 5 koltuk değil 3 koltukla yani 4 koltukla gidiyorsun, hepsinde yanlış söyledik kardeşim. Yani ortadaki alanda mesela 4 üçlü koltuk değil arkada. O yüzden o da başka bir şey. Nedense evet yani pek büyük bir değişiklik görmüyorum ama bir tek baş mesafesi bile belki de hani rahatsız olan için iyi olabilir. Elbette Mercedes kalitesi, yani buna söyleyecek bir şey yok diyebiliriz. Peki o zaman geçelim istersen bir sonraki haberimize. Toyota, benim merak ettiğim, sen anlatmadan da sorayım, Türkiye'de mi değil mi?
Ya şöyle, zaten Toyota'nın işte bu Japonya'da veya işte Çin'de üreten elektrikli otomobilleri Türkiye'ye gelemiyor. Çin'dekileri neden işte bu şeyi biliyoruz, elektrikli otomobillerde özellikle Çin başta olmak üzere işte bir zorunluluk getirilmişti biliyorsun, işte satıyorsan Türkiye'de en az işte 20 tane servisin olmak zorunda. Şu anda işte Türkiye'deki distribütör de bu şartı sağlamadığı için CHR Plus da Japonya'da üretileceği için şu an için Türkiye'ye gelmeyecek gibi görünüyor. Avrupa'da satılacak, Amerika'da satılacak ama Türkiye yolu birazcık kapalı şu durumda.
Hay Allah, evet peki.
Onu yani baştan söyleyelim.
Japonya tarafında vize konusunda da bir serzenişte bulunmuş Japonya. Demiş ki yani Türkiye'den gelenlerle ilgili karıştıkları olaylar nedeniyle biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz tadında bir şey gelmiş. Mülteciler de arttı falan diye. Biliyorsunuz vizesiz seyahat edilebiliyor oraya 3 aylık galiba. Şimdi o da şimdi bu haberi de duyunca üzüldük yani. Olmadı bu ama neyse, hayır olsun bakalım. Evet, nedir? Yani plus olmasını hak edecek bir şey var mı? Senden dinleyelim.
Plus olmasını hak edecek bir şey genelde böyle tasarım olarak, silüet olarak CHR'a çok benziyor olması. Tabii ki ben CHR'a göre, mevcut CHR'a, onun tasarımını da bu arada çok dinamik buluyorum. Hani piyasadaki en dinamik crossover'lardan, SUV'lerden bir tanesi, hep konuşuyoruz. Yeni kasada da aynı şekilde Türkiye'de üretilmesi bir yana gerçekten çok sportif bulduğum bir model. CHR Plus da aslında bu tasarım dilini aynı şekilde sürdürüyor. İşte markanın yeni modellerinde kullanmaya başladığı bu çıkıntılı burun kısmı, biraz daha böyle çekiç köpek balığı şeklinde onun kafasına benzeyen bir tasarım dili kullanılıyor. Aynı şekilde bu modelde de görüyoruz. Zaten şeyde Avrupa pazarı için yeni model tanıtılacağında silüetini ve bazı tasarım detaylarını görmüştük. İsmi belli değildi. İsmi biraz sürpriz oldu. CHR Plus, ki hani Toyota şunu açıklamıştı zaten, işte BZ4X tanıtıldı. Çin'de işte BZ3X var, BZ3 var. Biraz garip bir isimlendirme olduğunu Toyota da sonradan anladı ki bu isimlendirmeden vazgeçeceklerini açıklamışlardı. Aslında CHR Plus da bu kararın meyvelerinden bir tanesi. Tabii ki tasarım olarak CHR'a benziyor ama onun dışında çok da bir ortak noktası yok. Plus olmasının burada artısı CHR'a göre biraz daha büyük olması. Boyutlarının daha yüksek olması, ki baktığımız zaman yine bir C segment SUV ile karşı karşıyayız. 4520 mm gövde uzunluğuna sahip, 2750 mm aks mesafesi var. 416 litre bagaj hacmi sunuyor ve 600 kilometreye kadar bir menzili mevcut. Tabii ki altyapı olarak burada tabii CHR Plus olması nedeniyle CHR'ı mı temel alıyor gibi düşünebilir. Aslında BZ4X, mevcut BZ4X ile aynı platformu kullanıyor. ETNGA 2.0 adı verilen bir platform. Elektrikli araçlar için, doğuştan elektrikli araçlar için Toyota'nın geliştirdiği bir platform üzerine inşa ediliyor. demiş, CHR'a göre daha uzun olduğunu söylemiştim. Burada aks mesafesi olarak 11 santimlik bir fark var. Baktığımız zaman oldukça yüksek bir değer olduğunu söylemek lazım. 11 santim çünkü iç mekana gerçekten özellikle arka diz mesafesi olarak bence iyi bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Teknik detaylara baktığımızda Avrupa pazarında 57.7 kWh ve 77 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğiyle satılacağını görüyoruz ki hani burada açıklama yapılmamış ama büyük ihtimalle NMC yani nikel manganez kobalt kimyalı bataryalar olacaktır bunlar. Giriş seviyesinde 57.7 kWh'lik batarya ile beraber ön tekerleklere güç veren 123 kW yani 165 beygirlik bir elektrik motoruyla WLTP'ye göre 455 km menzil vaat ediliyor. Bir üst seçenekte 165 kW yani 221 beygirlik motora sahip ve 77 kWh'lik büyük batarya ile gelen 600 km'ye kadar menzil vaat eden bir başka versiyonumuz var. En üstte tabii ki çift motorlu bir versiyon geliyor. Dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor. 252 kW yani 338 beygir maksimum güç sunan bir seçenek olarak geliyor ki bunda da menzil değeri 525 km'ye kadar düşüyor tabii ki 600 km'ye kadar olduğunda bu çift motorluya geldiğinde yüksek performans nedeniyle biraz daha düşüyor ama hani bu düşüş çok fazla değil. 525 km yine çift motorlu versiyon için iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Tabii ki bu en performanslı model 0-100 hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlıyor. Giriş seviyesinde standart olarak 11 kW'lık AC şarj desteği var CHR Plus'ın. Üst paketlerde 22 kW'a kadar destek sunulabiliyor aslında. 20 kW'lık AC şarj bence keşke giriş paketlerde standart olsaydı ama tabii ki bütçeye göre değişiyor bu durum. DC hızlı şarj tarafında 150 kW'a kadar destek söz konusu tüm versiyonlarda ama şarj süresi açıklanmamış resmi olarak. İlerleyen süreçte büyük ihtimalle belli olacaktır. İç mekanı CHR'a göre daha farklı. Biraz daha aslında BZ4X'e yakın. Çünkü BZ4X'te de bu her zaman konuştuğumuz direksiyon simidi. Özellikle biz hani bunu BZ4X'te de konuşmuştuk. Sanki ticari araçlara biraz benziyor. Göbeği böyle aşağı doğru uzun. Farklı bir tasarım var ve üzerinde gerçekten çok fazla fiziksel tuş var. Biraz ticari araçlara benzeyen bir tasarım. Ama onun dışında ben iç tasarımını direksiyon simidine de biraz göz alışırsa gerçekten başarılı buldum. Güzel bir tasarım var. Yani ortada büyük bir 14 inçlik dokunmatik multimedya ekranımız standart olarak görüyor tüm CHR modellerinde. Bu güzel bir detay. Bunun dışında dokunmatik ekran olmasına rağmen alt kısımda yine fiziksel kontroller var ki hani acil durumlarda işte dokunmatik ekranla uğraşmadan, gözünü çok yoldan ayırmadan bu fiziksel kontroller üzerinden bazı kontroller yapılabilsin gibi. Bunun dışında ambiyans aydınlatma, 2 adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, arka yolcular için USB girişleri, arka havalandırma kontrolleri ve panoramik cam tavan gibi güzel özellikler de mevcut. Güvenlik tarafında zaten biliyoruz Toyota'nın Safety Sense adı verilen bir paket kapsamında birçok özellik standart olarak sunuluyor. İşte kör nokta uyarı sistemi, adaptif uzun farlar, park destek freni ve üst paketlerde sunulan park asistanı ve panoramik kamera gibi birçok şey sunuluyor. İşte yıl sonundan itibaren Avrupa başta olmak üzere küresel pazarda satışa sunulacak. Fiyat henüz açıklanmadı ama başta dediğimiz gibi Türkiye çok şu anda CHR Plus için seçenek olarak görülmüyor. Ben keşke şunu beklerdim hani Hyundai için, Hyundai Motor Türkiye için böyle 2026 itibariyle Türkiye'de elektrikli otomobil üretecek diye konuşuyorduk ya. Keşke CHR Plus'ta böyle Toyota'nın Türkiye fabrikasında mevcut CHR'la beraber üretimi başlayacak şeklinde bir haber duysaydık. Açıkçası bizim açımızdan da çok iyi olurdu.
Ya doğrusu tam olarak aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden de bir ümit acaba burada bir şey olur mu, buradan mı çıkıyor falan diye düşünmüştüm ama evet yani bence ben çok beğendim arabayı. Gerçekten çok keyifli görünüyor. Yani tasarımını çok sevdim. Zaten senin de söylediğin gibi CHR'ı da çok seviyorum. Yani çok gerçekten o hani tatlı bir tasarım var. Bu burada daha da güzelleştirilmiş görünüyor. Hakikaten bir plus meselesini, o artı meselesini buradan verebilirim yani. Tasarımı çok güzel. O elektrikli havasını da veriyor. Yani hani yapabileceğini göstermiş Toyota çok net olarak. Tabii fiyatlar şunlar bunlar Türkiye'de olsaydı onları konuşurduk ama gelmeyeceği için çok da yorulmaya gerek yok. Ama tatlı olmuş. Ki zaten yol tutuşunu ve diğer özelliklerinin çok iyi olduğunu az çok CHR'dan biliyoruz. Bunu da mutlaka buraya da yansıtmışlardır diye tahmin ediyorum.
Hemen hatta CHR'a göre daha iyi olduğu söyleniyor. Hani onu da söylemişken ekleyeyim. Tabii ki işte bataryanın zeminde paralel bir şekilde uzanmasının getirdiği ekstra ağırlık tabii ki ağırlık merkezini daha da aşağıya düşürdüğü için ve süspansiyon sistemi doğuştan elektrikli bir otomobile göre ayarlandığı için sürüş dinamiklerinin özellikle işte virajlarda yol tutuş olsun, sürüş konforu olsun CHR'a göre daha da arttırıldığı belirtiliyor burada. Bunu da senin vasıtanla eklemiş olayım.
Yani bu tabii daha da üzücü. Çünkü hakikaten diğerini biz Toyota fabrikasında test etmiştik bir kere. Orada tabii otomobilin sınırlarını bilmek çok enteresan bir şey. Onu normalde de işte kullandığın alet neyse onun sınırlarını bilmek iyi. Yani işte otomobilde öyle, motosiklette öyle, ne bileyim işte toprak razgatlı onu seyrederken görüyorsun. Yani bir motordan ne kadar verim alınabilecek sınırı bildiği için öyle oluyor. Orada da biz bir test sürüşünde kendi içlerindeki pistte yani bir viraja girmiştik. Dedim ben, yani biliyorlardır tabii. Hani bir de öyle bir şey var son sözde. Biliyordur ya falan. Öyle de olmadı hakikaten. O CHR'la bir virajdan dönmüştük. Çok etkilenmiştim ya. Çok, gerçekten çok iyiydi. Zaten araç da güzeldi yani. Hatta işte hep söylüyorum yani. O zamanlar daha bu İstanbul'a şey yağdığı zaman, dolu yağdığı zaman olan bir dönemdeydik. O zamanlar işte şeydi. Fransa'ya giden araçlarda bütün güvenlik tedbirleri var. Bizdeki araçlarda yok yani işte. Çünkü biz maalesef istemiyoruz. Hani orada satamıyorsun arabayı diyorlardı. İşte bak o kadar zaman geçti. Şimdi Türkiye'de de bunu konuşuyoruz. Her neyse. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hemen bu enteresan bir habere geliyoruz. Yerli elektrikli araçlarda kredi tutarları. Hayır olsun. Var mı bize vize yarayacak bir şey var mı?
Yani zaten haberin neleri kapsadığını en başta sen söylediğinde, başlık olarak söylediğinde yerli elektrikli araçlarda dediğinde neleri kapsadığı belli oluyor zaten. TOGG için yani TOGG yerli elektrikli araç dediğinde şu an sadece TOGG bu kapsama giriyor.
Eyvallah.
Yani ilerleyen süreçte işte BYD fabrika kuracak ama BYD'nin fabrikasında plug-in hibrit üretilecek benim bildiğim kadarıyla. Yani elektrikli versiyon üretilecek mi? Üretilirse onlar girebilir ve onun dışında işte Hyundai'nin elektrikli otomobili 2026'nın ortasına itibaren üretilmeye başladığında o kapsama girebilir. Ama 2025'in işte onlar üretilene kadar şu bir yıl süre boyunca bu düzenleme kapsamına girecek tek elektrikli, yerli elektrikli model TOGG ve tabii ki burada kredi tutarlarının değiştirildiğini görüyoruz. Baktığımızda işte yapılan yeni düzenlemeyle birlikte nihai fatura değeri 1.6 milyon liraya kadar olan araçlarda 48 ay kredi verilirken bu tutar 2.5 milyona kadar çıkarıldı. Burada işte artık bunun dışında 2.5 milyon ve 5 milyon TL arasında 36 ay vade, 5 milyonla 6.5 arasında 24 ay vade, 6.5 ile 7.5 milyon arasında 12 ay vade yapıldığını görüyoruz. 7.5 üzerindeki araçlara taşıt kredisi imkanı verilmeyecek. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı %70'i aşmayacak şeklinde bir düzenleme yapıldı burada. Bu düzenleme tabii ki TOGG'u kapsıyor dedik ama şöyle bir söylentiyi de beraberinde getirdi. Şimdi tamam TOGG özelinde böyle bir düzenleme yapıldı ama şimdi ne olacak? İki seçenek karşımıza çıkıyor bu uzmanların belirttiğine göre. Birincisi TOGG'a zam mı gelecek? Çünkü hani bu kredi tutarı için bu tutar 1.6 milyona 2.5 milyon seviyesine çekildiğine göre şöyle bir şey olabilir. TOGG'un T10F öncesi belki T10X'in fiyatı arttırılabilir. Veya benim aklıma gelen şu da olabilir. Bu çok değerlendirilmedi ama şimdi belki bu çift motorlu seçenek de devreye alındığında belki çift motorlu seçenek daha pahalı olacağı için onun için mi şimdiden hazırlık yapılıyor şeklinde benim de aklıma bir fikir geldi. Veya işte TOGG'a T10F öncesi belki bir zam gelebilir veya doğrudan elektrikli araçlar için uygulanan ÖTV tutarlarına veya matrahlarında bir değişiklik yapılabilir şeklinde yorumlandı. Yani önümüzdeki şöyle birkaç ay içerisinde bu haberle birlikte böyle söylentiler ortaya çıktı. Zaten ilerleyen süreçte büyük ihtimalle bunun hangi sebeple yapıldığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bakalım bu evet, düzenleme beraberinde sonrasında neler getirecek?
Yani çok doğru. Bu arada senin umarım tabii yani en iyi haber tabii ki senin söylediğin olur. Yani çift motorlu olursa olur ama hakikaten biraz insan buradan endişeleniyor. Ben bile görür görmez dedim ki eyvah hani zam mı geliyor dedim. Yani her halükarda dokunabilecek bir durum olabilir gibi geldi. Pek hoş değil doğrusu. Yani umarım şey olsun hani ama tabii o da aracın %70'ini aşmayacak şekilde diyor. Peki evet. Yani tabii haberi yani şey yazsan olurmuş. TOGG için kredi tutarları değişti desen olurmuş yani diyorsun. Bir yıl boyunca evet, evet.
bazı haber kaynakları tarafından bu şekilde verildiğini de gördük zaten. Yani TOGG kredi tutarları TOGG için değiştirildi falan diye böyle. Ya çünkü şu anda tek kapsadığı TOGG. Yerli elektrikli otomobil denince TOGG var yani. Başka evet. Otomobil yok şu anda.
Yani tamam hani şey diyelim. Şey diyeyim ben madem. Yani işte hiç değilse cazibesi olabilecek. Tabii 2,5 milyon için demiyorum yani. Fiyatı arttırılırsa eyvahlar olsun yani. Çünkü bu şu demek ya. Bu arttırılırsa, buna zam gelirse Türkiye'ye gelecek uygun fiyatlı arabalar için de ya Çin, işte Chery, BYD, Hyundai diyelim. Hani onlar da daha uygun fiyatlı bir şey sunacak olsalar bu sefer sunamayacaklar bence. Ya. Çünkü onlara da dert çıkacak. Tamam mı? Hani yok böyle satma denir mi? Denir. Çünkü bir taraftan bu kendi değerini de işte korumaya çalışacaksın falan. Biraz zor. Lastik de.
Ben de şu açıdan bakacağım. Ben de senin söylediğinin tam tersi açıdan bakacağım. Aslında şu anda Togg bir nevi bize şunu da sağlıyor. Birçok Avrupalı üretici büyük ihtimalle zaten elektrikli otomobillerini getirdiğinde daha yüksek seviyeden getirecekti. Togg şu anda %10'luk ÖTV dilimine girdiği için aslında bizim biraz daha bu seviyelerde işte 1,8-1,9 milyon seviyelerinde araç bulabilmemizi, daha fazla araç yelpazesi bulabilmemizi sağlıyor bir yerden. Çünkü Togg olmasaydı şu anda, Türkiye'de üretilen Togg olmasaydı ve %10'luk ÖTV diliminde satılmasaydı, yani zaten daha öncesinden
Bravo.
üreticilerin içten yanmalı motorlu araçlarından da biliyoruz. Düşük fiyata satmıyorlar. Elektrikli otomobilleri de düşük fiyata satmayacaklardı. %10'luk ÖTV diliminde belki de otomobil görmeyecektik. %40 ve %60'da görecektik. Biraz aslında burada hani Tesla'nın da bu %10'luk dilime, çünkü %40'a çıktığında biliyorsun Tesla satışları hop bir anda dibi gördü. İşte insanlar T10X'e yöneldi. Neden? Çünkü zaten hani Türkiye'nin otomobili ve işte 1,8-1,9 milyon seviyesinde. Neden işte gidip de o varken Tesla'ya şu kadar para vereyim şeklinde değerlendirildi. Bu sefer Tesla ne yaptı? Hop işte Türkiye özel motora kısıtlama getirdi yazılımsal. Dedi ki tamam %10'a sokuyoruz, şöyle yapıyoruz falan diye. O yüzden Togg bir nevi burada bir barem olarak da görülebilir. Bir yerden iyi yani bu ve bu
Çok
kredi
güzel.
düzenlemesinde yani kredi kampanyalarının da Togg'un satışlarına büyük faydası olduğunu görüyoruz. O noktada ben hani kredi şeyinin yapılmasında
%100.
mantıklı görüyorum ama keşke sadece yerli otomobil olarak değil de diğer elektriklilerde de veya doğrudan bütün otomotiv sektöründe böyle güzel
Yani.
kredi imkanlarının sunulduğunu görebilsek insanlar en azından krediyle de olsa, kredi desteğiyle de olsa güzel otomobiller, güvenli otomobiller satın alabilse umarım ilerleyen dönemde böyle şartları da görürüz Türkiye pazarında.
Umarım ben de aynı şeyi söyleyeyim. Yani yerli otomobillerle elektrikli işte ise burada yapılacaksa edilecekse yani onlar için de en azından bu gibi cazip kampanyaların olmasını bekleyelim. Yani çünkü hani onu da görebilelim. Sadece TOG için olmuş olmasın. Şu an tabii rekabet kurumu ne diyecek yani zaten bir tane var. Hani yerli de dediğin için bir şey diyemezsin diğerine. Neyse peki tamam o zaman bu arada söylediğin çok mantıklıydı. Ehven-i şer gibi bir durum. Yani bu olmasa hakikaten biz %10'a zaten bulamazdık yani. Doğru söylüyorsun. ÖTV'yi %10'a düşürecek de sana %10'lu araba verecek. Mümkün mü yani?
Tabii ki.
Tabii. Rüyanda görürsün. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki haberimizde yine bir elektrikli mi? Evet. Türkiye ile
Evet.
ilgili güzel. Satışa sunulmuş. BMW ne yapmış? Yani bir şey var mı? Togg karşısında bir şans.
Yani şimdi tabii ki BMW deyince daha böyle lüks
Evet.
taraftan ilerliyoruz. Tabii fiyatı da ona göre yani. Baktığın zaman Togg'la çok mukayese edilecek bir araç değil. Çünkü Togg'un fiyatları nerede? Bunun fiyatları nerede?
Buna
Hemen
kredi
söyleyeyim yine.
çıkartamazsın diyorsun.
Evet, makyajlanan BMW iX Türkiye'de satışa sunuldu. Hemen fiyatları söyleyeyim. xDrive 60 versiyonuyla beraber 6,5 milyon seviyesinden ve M70 iX M70 versiyonuyla 7 milyon 200 bin TL seviyelerinden Borsan Otomotiv yetkilisi açılarında yerini almış durumda. Tabii ki bir makyaj operasyonu niteliğinde değişiklikler diyorum ama özellikle şimdi tasarımından başlayayım. Ben tasarımdaki değişiklikleri çok sevdim. Ufak tefek değişiklikler yapılmış ama özellikle bu işte farlardaki ben böyle yeni ışık imzasına bayıldım. Şimdi yeni bir tasarım diline geçiş yapıyor biliyorsun BMW. Özellikle elektrikli modellerde iX3 ile X3 ve iX3 ile beraber böyle eski BMW modellerinden esinlenen modernleştirilmiş bir tasarım dili kullanacak. Aslında biraz tamamen o olmasa bile ışık imzasında BMW iX ile beraber ondan esintiler taşıdığını görüyoruz. Özellikle bu çapraz şeklinde dikey olarak iki tane gündüz aydınlatması kullanılmış farların içerisinde. Ben bunu çok beğendim açıkçası. Onun dışında tampon kenarlarında daha büyük hava girişleri kullanılmış. Panjurdaki desenler değiştirilmiş. Panjur BMW'nin büyük böbrek panjuru burada gayet güzel görünüyor. Böyle dış tasarımda güzel, hoş göze hitap edecek değişiklikler yapılmış. Ama sadece tabii ki tasarım tarafında değişiklikler yapılmamış. xDrive 60'a baktığımızda 400 kW'lık elektrik motoruyla yani 544 beygir maksimum güç ve 765 Nm maksimum tork üreten performanslı bir modelden söz ediyoruz burada. 0-100 hızlanmasını 4.6 saniye tamamlıyor. 701 kilometreye kadar bir menzil vaat ediyor. Aslında artık elektrikli otomobillerdeki yeni CLA'da da konuştuk. Böyle 700-800 kilometreleri WLTP normunda hedeflenen menziller olarak görmeye başlasak da bunları görebilmek artık güzel. Böyle 1000 kilometrelere doğru gidiyoruz sanki. 1000 kilometreleri de büyük ihtimalle 1000-1250 kilometreleri de artık katı hal bataryalarla ulaşacağız. Sıvı lityum bataryalarla belki de oraya ulaşmak çok mümkün olsa bile hani fiyat açısından, bütçe açısından çok mümkün görünmüyor şu durumda. Çünkü bazı sınırları var ve o sınırları zorlamak tabii ki bütçe tarafında artışa neden oluyor. Ve güvenlik tarafında bazı soru işaretleri neden oluyor ama en azından 700 kilometrelik menzilleri görmek oldukça iyi. xDrive 60'ta 195 kW'a kadar DC hızlı şarj teknolojisi mevcut. 35 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Bu biraz uzun bir süre. Bunu söylemek lazım çünkü hani artık yeni otomobillerde şunu konuşuyoruz işte %10'dan 80'e 15 dakikalar, 18 dakikalar bunları konuşurken 35 dakikalık sürenin uzun olduğunu söylemek lazım. Ama buna rağmen 10 dakikalık şarjda 217 km menzil yine oldukça iyi bir değer. M70'te 659 beygir maksimum güç ve 1015 Nm maksimum tork üreten daha performanslı bir model görüyoruz. 0-100 hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. Yani bir SUV'ye bakıyoruz ki elektrikli olmanın getirdiği, bataryanın getirdiği ekstra ağırlığa rağmen bu kadar kısa sürede 3.8 saniyede 0-100 hızlanmasını tamamlamak gerçekten oldukça yüksek performans olduğunu gösteriyor. Bunda menzil 600 kilometreye kadar düşüyor ama yine böylesine performanslı bir modelde 600 kilometrelik menzil oldukça iyi olduğunu söylemek lazım. Bunun dışında tasarımda zaten getirilen değişiklikleri söylemiştik. Bununla beraber M-Sport tasarım paketi geliyor. İşte M-Sport tasarım paketi getirdiği iç ve dış sportif detayları var. M70 zaten başlı başına çok sportif bir model. İç mekanda işte bazı ufak tefek detaylar var burada. Makyajla beraber getirilen gayet güzel modern bir otomobil olmuş. Yani yapılan değişiklikler daha modern görünmesini sağlamış. iX zaten çok güzel görünen, çok böyle elegant, premium görünen bir elektrikli otomobildi bence. Böyle makyajla beraber daha da güzel göze hitap eden bir modele bürünmüş diyebiliriz ama işte fiyatları çok da bize hitap etmiyor ne yazık ki. 7 milyon seviyeleri çok da hitap etmiyor. Hitap edene de şimdiden hayırlı olsun diyelim.
Yani Almanya'da da 100 bin euro civarında 60 şimdi baktım. Yani işte 4 milyon gibi düşünelim. Burada da 7 milyon işte tabii normal yani hani aşağı yukarı normal bu değişiklik. Hani onlara alışmış durumdayız. En azından şey değil hani işte diğer elektrikli olmayan modellerde yaşadığımız ÖTV mağduriyeti gibi değil en azından. Hani işte aldın işte üstüne iki tane daha koy benden falan gibi değil Allah'tan. Öyle bakınca bu araçlar tabii şey yani işte Mercedes'in de senin söylediğin konu Mercedes'te de beklediğimiz konu vardı ya işte %10'dan %40'a çıkarttı. Adam %30 hemen zam yaptı arabaya yani. Hani vergiye evet. Vermeyi tercih etti onu. Ya dedi ki, yok öyle olmasın da böyle olsun demeyi tercih etmesi çok enteresan hakikaten. Yani hem fiyatını arttırdı hem onu yaptı. Çok ilginçti o hamle. Ve sanırım tabii gene olacak. Tabii BMW tarafında da büyük ihtimalle aynısı olacak ama şey ben şunu görüyorum. Arabaya bakınca senin de söylediklerini düşününce sanki Peugeot'un tasarımcısını almışlar gibi geldi bana. Yani transfer olmuş. Bu işte 3008'ler falan hani onlardaki o far orada da çünkü benzer şekilde var. Ve aşağı doğru da bu hani büyüdüğünü de görünce doğrusu bana hatırlatıyor. Yani bir tabii ki öndeki böbrek tasarımı ama şeyi daha çok sevindim. Mercedes'teki CLA yeniliğiyle o elektrikli arabada işte her tarafından ışıklar fışkıran ön tarafı için söyleyelim. Yerine bu tabii böyle daha sade ve o şeyi korumuş yani o eleganı korumuş gibi görünüyor bana göre. Tabii farklı seviyelerde belki de bilemiyorum hani karşılaştırmakta yanlış olmasın ama tasarım anlamında söylediğim için şey anlaşılmasın yani ikisini karşılaştırıyor gibi düşünülmesin. Ama bu mantıklı olmuş yani güzel olmuş ama ben hakikaten bir Peugeot'un tasarımcısını almışsın çalıştırmışsın gibi hissettim. Peugeot'un tabi tasarımları da çok beğeniliyor. Senin de çok favorilerin arasında yer aldığını biliyorum. Evet. O yüzden oraya değinmeden geçemedim. Evet, teşekkür ediyorum. Geçelim mi bir sonraki habere?
Tabii ki bir sonraki haberimiz yine bir elektrikli. Yine Türkiye'de satılan bir elektrikli. Renault Megane E-Tech, %100 elektrikli biliyorsun. Güzel. Türkiye'de son birkaç yıldır zaten aktif olarak satılan bir model. Zaten ilk geldiğinde biz de lansmanda test etme şansı elde etmiştik. Güzel, özellikle büyük jantlarıyla, 20 inç jantlarıyla beraber çok dinamik ve sportif görünen bir model. Tabii ki ilerleyen süreçte tamamen yenilendiğini göreceğiz ama onun öncesinde Renault böyle 2025 model yılı için ufak tefek değişiklikler yapmayı tercih etmiş modelde. 2025 model yılında böyle küçük değişikliklerle geliyor. Tasarım olarak baktığımızda tabii ki otomobilde herhangi bir değişiklik yok. Tasarımda ufak tefek değişikliklere neden olan şey artık şöyle baktığımızda Tecno ve Iconic versiyonlara ek olarak Espri Alpine donanım seviyesinin de satılacak olması. Espri Alpine'in zaten baştan tepeden tırnağa tasarım olarak kendine has işte gövde rengi olsun, tasarımda işte böyle gri detaylar olsun, parlak siyah detaylar olsun, güzel detayları var. Bence bu tasarım yeni jant tasarımıyla birlikte, Espri Alpine'in jant tasarımıyla birlikte Megane E-Tech'e de güzel bir şekilde uymuş. Otomobil zaten dinamik görünüyor. Bununla beraber daha dinamik, daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Ama dediğim gibi yani tasarım olarak işte farını değiştirdik, şunu yaptık, bunu yaptık diyebileceğimiz herhangi bir değişiklik yok. Yeni Espri Alpine donanım seviyesinin gelmesi dışında. Yine güç aktarma sistemine de dokunulmamış ama bazı fonksiyonlar getirilmiş. Özellikle bu fonksiyonlardan bir tanesi tek pedallı sürüş fonksiyonu. Ki hani bazı elektrikli otomobillerde zaten aktif olarak kullanılan bir özellik. Bunu test etme şansımız olmuştu birçok kez. Ne oluyor? İşte özellikle şehir içinde tek pedalla sürüş imkanı sunuyor. Biraz daha fren pedalına olan ihtiyacı minimuma indiriyor. Aracın hızlanmasını, yavaşlamasını gaz pedalı üzerinden işte gaz pedalına dokunarak veya ayağını çekerek oradan kontrol edebiliyorsun. Tabii ki bu iki pedala şehir içi böyle trafikte özellikle iki pedala ona bas buna bas şeyine pratik, daha pratik kullanım sağlıyor. O ihtiyacı azaltması kesinlikle yönünden oldukça iyi. Bir yandan tabii ki aracın fren sistemiyle de olan ihtiyacı işte fren balataları şu bu ona ihtiyacı da ortadan kaldırarak ya da azaltarak daha uzun süreler dayanmasını sağlıyor. Elektrikli otomobillerde zaten fren işte balataları şunlar bunlar daha uzun süre dayanıyor ama bu tek pedallı sürüş bunu daha da uzatıyor diyebiliriz bu noktada. Bir diğer dikkat çekici nokta baktığımız zaman 11 kW'lık AC şarj gücüne sahip standart olarak bu Megane E-Tech ve artık böyle çift yönlü şarj özelliği getirilen çift yönlü şarj özelliği sayesinde yine 11 kW'la diğer elektronik cihazlara veya şebekeye bataryadan güç sağlayabiliyor. Bu daha önce Megane E-Tech'te yoktu. Yine aslında birçok elektrikli otomobilde olan ama Megane Renault'un bu modelinde olmayan bir özellikti. Ama şu önemli, birçok modelde işte 3.7 kW civarında o kadar güç sağlayabiliyor elektronik cihazlara veya şebekeye. Bunda 11 kW'a kadar. Yani aslında AC şarjı şarj olduğu güç kadar yine bir elektrik sağlayabiliyor. Bu da oldukça iyi bir özellik olduğunu söylemek lazım. Bunun dışında Megane E-Tech artık Plug and Charge ve ya da işte Tak ve Şarj Et adı verilen böyle pratik şarj sürecini daha pratik hale getiren Plug and Charge özelliğini destekleyen şarj istasyonlarında işte aracı şarja takıyorsun. Ne oluyor? Senin aracını zaten tanıyor. Senin ödeme yöntemini tanıyor. Bu sayede hiçbir şekilde işte tanıtma ihtiyacı veya ödeme yapma ihtiyacı duymadan tamamen sistemi otomatikleştirdiğin, daha basit sürece indirdiğin bir özellik olduğunu söylemek lazım. Megane E-Tech'te artık Plug and Charge özelliği de 2025 model yılıyla birlikte getirilen fonksiyonlar arasına dahil edilmiş. Güç aktarma sisteminde herhangi bir değişiklik yok demiştim. Her şey devam. 160 kW yani 220 beygirlik motor, 60 kWh kapasiteye sahip batarya, 468 km WLTP menzili devam ediyor aynı şekilde. 2024 model yılı fiyatları Türkiye'de biliyorsun 1.651.000 TL seviyesinden başlıyor. Makyajlı versiyon için yani şuna makyajlı diyebiliriz 2025 model yılı için. Onun fiyatları Almanya'da 40.900 euro şeklinde bir başlangıç fiyatı açıklanmış. Bunu da belirtmiş olalım.
Sıradaki habere geçeceğiz ama benim dikkatimi o arada bir haberin çekti senin. Ki zaten daha önce anlatmıştık. Yerli elektrikli motosiklet Raccoon City Motorbike 2025'e tanıtılmış. Onu görmüştüm. Benim aslında dikkat, yani takip ettiğimiz bir projeydi. Senin de çok uzun zaman önce anlattığın hakikaten çok keyifli. Hala tabii devam ediyor ama biz bu yayınlandığında büyük ihtimalle son günü olacak fuarın. Hatta yarın cumartesi günü son günü galiba fuarın. Evet, motorbike evet. Yarın cumartesi günü hala izlemeyen varsa, gitmeyen varsa motosiklet tutkunları zaten kaçırmıyorlar bunları. Mümkün değil. Ama tabii yerli elektrikli motosiklet olması ve işte Ford Otosan'daki bir yenilik projesi olarak doğması falan benim çok böyle ne derler, hani gönlümü çelen bir konu. Hakikaten hani Türkiye'de olacak, işte Ford Otosan yapacak. Orada güzel gelişmeler var doğrusu. Bununla ilgili özel bir çalışma da yapacağız. Yani kurucularıyla oradan birileriyle konuşacağız, edeceğiz. Ve bu Türk Rakun, çünkü bize de motosiklet kullanımı gitgide artıyor. Elektrikli motosikletler de hem tabii işte fiyat anlamında, hem tabii işte daha az parça ve Türkiye'de çok, yani İstanbul'da büyük şehirlerde bu teslimat için çok kullanıldığından dolayı ben elektrikli bisiklet bile kullananlar görüyorum şeyde, motosiklet yerine. Teslimatta da çok kullanılıyor. Fakat şehir içinde hem motosikletlere daha fazla farkındalık, tabii ki yani şey demiyorum, yani böyle işte terör estirenlerden bahsetmiyorum. Yani her tarafa girer çıkar falan, onlar için söylemiyorum, ama bana göre Tayvan'da, çünkü gördüğüm zaman acayip imrendim. Yani inanılmazdı. Yani herkes, ama herkes motosikleti öyle bir kullanıyor ki sanki yani herkes bisiklet kullanıyor gibi yollarda. Arabalarla da çok uyumlu şekilde hareket ediyorlar. Hiçbir şikayet yok kimse de falan. Acayip de kullanıyorlar. Yani işte ne bileyim, almış çocuğun arkasına, kadın gidiyor. Yağmurda çamurda gidiyor yani. İnanılmaz. Yağmurlukları takmış. Ben görmüştüm. İnanamadım ya. Yani. Bebeği arkasında işte gidiyor falan öyle. Ama zaten çok aşırı da bir kullanım var. Hakikaten trafiği filtreleyen, hakikaten çok keyifli ve gideceğin yere de hemen seni işte taşıyan bir alet motosiklet. Otomobille karşılaştırdığında hayatı çok daha kolaylaştıran, İstanbul gibi, Türkiye gibi böyle çok yağışla ilgili, aslında yaz daha kuru mevsimlerin olduğu diyelim bir yerde motosikletin daha çok kullanılması. Tabii ki ekonomik şartları düşündüğümüzde şey, yani motosiklet şey diyorsun, Allah olsun ne olur olsun falan diyorsun, ama kullanmaya da kullanamıyorsun, çünkü maalesef işte biliyorsun motosiklete araç olarak bakılmıyor trafikte. Bunun da değişmesi için nasıl TOGG'un bir işte elektrikli otomobil etkisi var Türkiye'de, belki de elektrikli motosikletler sayesinde de Türkiye'de motosiklete karşı olan bazı şehirlerimiz, motosiklet şehirlerimiz var, ama daha iyisinin olabileceğini düşünüyorum. İnşallah da onu
Evet.
görürüz. Yani her iki tarafa da görev düşüyor tabii. Yani o trafikte birbirinin başını yememek noktasında. Bu da enteresan. Hemen bu Raccoon City tanıtılmış. Sen yazmışsın zaten haberi. Hangi modeller? Pro 2 ve Pro 3 modeliyle çıkmıştı galiba.
Pro
Ticari
2 ve
kullanıcı.
Pro 3 de Ford Otosan'ın bir projesi olarak doğdu biliyorsun. Sonrasında işte bazı çeşitli ortaklıklarla yeni bir şirket kuruldu ve hakları bu şirkete devredildi. Çünkü Pro 2 ve Pro 3 gerçekten ilk tanıtıldığında güzel bir ses getirdi ama satış noktasında gerçekten başarıyı yakalayamadı. Ama sonrasında işte 2024 yılında biliyorsun elektrikli motosikletlerin ithalatına bir kısıtlama getirildi. Tabii ki bu yerli üretim elektrikli motosikletlerin biraz daha şansını arttırdı, biraz daha yerli üretime teşvik etti. Aslında Raccoon City'de bu düzenleme sonrasında biraz daha hani başarılı olması beklenen bir proje. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, tasarlanan işte güzel bir yerli üretim elektrik motosiklet. Burada tabii ki önemli olan daha önceki benzer hataların yapılmaması ve fiyat noktasında gerçekten güzel bir fiyat bandının belirlenmesi. Çünkü hem bireysel hem de ticari kullanıcılara hitap etmek istiyorlar bu Raccoon City ile beraber. O yüzden burada şirketin satış fiyatını iyi bir şekilde belirlemesi, biraz fiyat performans ürünü olarak, çünkü yerli üretim bir şeyden, motosikletten bahsediyoruz, biraz daha fiyat performans olarak oynaması lazım ki bu noktada başarıyı yakalayabilsinler.
Evet, işini kolaylaştırmak lazım. Bakıyorum 150 kilometre menzile sahip olacaktı. 90 kilometre de maksimum hız diyor. Valla bu hakikaten keyifli olur. Keşke olsa, keşke daha çok yollarda görebilsek. Ama sen de söylediğin gibi tabii ki fiyat bu noktada Türkiye için en kritik noktalardan bir tanesi. Ki daha önce
Evet.
yine başka bir yerli küçük bir aracı, yani otomobil diyemiyorduk diye konuşmuştuk. Yani bu yerli olunca fiyat konusundaki zorluğu bir şekilde, hani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaktinde yok mu ya bir baba yiğit demişti, hani TOGG için söylediğinde bir baba yiğit arıyoruz demişti. Yani onların da bir baba yiğitliği olsun ve lütfen bu araçların daha ucuza üretilmesi noktasında full destek olsunlar ki hani bunları da Türkiye'de daha çok görelim. Yani bu sorunların aşılması lazım. Tabii ki yani elimiz kolumuz bağlı yani bazı teknolojilerin dışarıdan alınması noktasında, ama olmaz. Yani olması lazım. Yoksa çünkü oraya varamıyoruz. Evet, sıradaki haberimize gelelim. Son haberimiz zaten.
Evet, sıradaki haberimiz aslında bu trafik cezaları ile ilgili. Her zaman zaten trafik cezaları ile ilgili konular olduğunda seninle konuştuğumuz işte bu cezai yaptırımlar, özellikle yani çok can alan trafik kazalarına neden olan bu trafik cezaların yaptırımları çok düşük olduğunu her zaman söylüyorduk. Seninle konuşuyorduk her programda denk geldikçe. Şimdi Ali Yerlikaya'nın şöyle bir açıklaması var. Kırmızı ışık ihlalinde mevcut durumda sürücüler 2167 TL para cezası ödüyor. Taslak halinde yeni bir düzenleme var. Bu düzenleme taslağının işte kanun haline getirilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde bu ceza katlanarak artacak. Çünkü mevcut halinde tamam aynı cezayı ödüyordun ama sonrasında ihlaller devam ettiğinde işte geriye doğru bir yıl içerisinde 3 ihlal yaptığında 30 gün sürücü belgesi geri alınıyordu. 6 ihlal yaptığında 45 gün, 9 ihlal yaptığında 60 gün geri alınıyordu ama işte ödenen para cezasında herhangi bir değişiklik olmuyordu. Yeni taslakla beraber tamam bu yine ehliyet sürücü belgesinin geri alınması şeklinde bir düzenleme var ama para cezası da katlanarak devam ediyor. İlk kez yaptığında yani kırmızı ışıkta geçtin, geriye doğru bir yıl içerisinde bakıyor. Tekrar yaptığında bu para cezası 5000 TL. Bir kez daha ihlal ettiğinde 10.000 TL, 15.000 TL, 20.000 TL katlanarak gidiyor. 80.000 TL'ye kadar çıkıyor. Altıncı kez yaptığında son bir yıl içerisinde. Ama bununla kalıyor mu? Kalmıyor. 80.000 TL ödüyorsun ve ehliyetin tamamen iptal ediliyor. Yani belli bir süre el koyma durumu yok. Artık son aşamada ehliyetin tamamen iptal ediliyor. Ama tabii onun öncesi de var. İşte 5. kez yaptığında 30.000 TL para cezası ödüyorsun. 90 gün el koyuyorlar. Artık en sonunda işte belli bir süreliğine değil tamamen iptal ediliyor. Yeni bir ehliyet almak durumunda kalıyorsun veya işte bu tarz yaptırımlar devam ediyor. Bence yani en azından trafik kurallarına uyulması açısından güzel bir düzenleme olduğunu söylemek lazım. Çünkü hani tamam bir insanlık hali gerçekten bazı durumlarda şey olabiliyor. Bir defa işte iki defa şey yapabiliyorsun. Belli bir dönem içerisinde kırmızı ışığı kaçırabiliyorsun ama gerçekten ben trafikte baktığımda insanların özellikle EDS'i olmayan kırmızı ışıklarına hiç dikkat etmediklerine ve bam güm oradan kırmızı da olsa işte sarı da olsa hiçbir şekilde dikkat etmeden hiç kontrol etmeden geçtiklerine şahit oluyorum. Ne yazık ki bunlar bile isteye ihlal ediliyor. Hani biz kazara işte tam sarıdan kırmızıya dönerken geçersin onları tabii ki kapsamıyorum ama bunun dışında bile isteye insanlar buna dikkat etmiyor ve tabii ki işte mal kaybına neden olan ve daha da kötüsü can kaybına neden olan ciddi kazalarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bunların önlenebilmesi için maalesef ki hani Türkiye'de şöyle bir genelleme yapmak istemiyorum ama şey yaptığında işte cebinden çıkan paraya göre insanlar gerçekten çok dikkat ediyorlar. Yani ben işte 10.000 lira, 30.000 lira, 50.000 lira çıkacak diye gerçekten buna çok fazla dikkat etmeye başlıyorlar. Bir yerde bence bunun gereklilik olarak görmek lazım. Ben bu düzenlemeyi o yüzden mantıklı buluyorum.
Evet, yani %100 katılıyorum sana. Bunu hangi ülkeydi, İsveç miydi hatırlamıyorum ama bir ülkede bunu konuşmuştuk daha önce yine. Eski bir otogünden bölümümüzde. Gelirine göre ceza kesiyorlar hatta. Evet. Yani işte hız cezası mı? Senin kazancın şu. Tamam abi sana o zaman. Tabii şimdi orada insan da şunu düşünüyor. Hani bizde vergi oranını bazen açıklıyorlar işte. Mesela bir şey oluyor. Duyuyorsun mesela işte ne bileyim Dilan Polatlar olsun veya başka birisi olsun. Böyle bakıyorsun sosyal medyasında işte Ferrari'ler şunlar bunlar uçuşuyor. İlla Dilan Polat değil de başkaları da var yani böyle. Mutlaka izleyeceğimiz aklına gelecek. Fakat sonra bir bakıyorsun işte vergisi ortaya çıkıyor adamın. İşte veya mahkemede soruyor kaç para kazanıyor. Ya 100 bin lira işte aylık para kazanıyorum falan diyor. Yani hani resmi geliri o olduğu için. Türkiye'de bu olsa muhtemelen buralardan yırtarlar tabii. Yani korkarım. Evet. Ama oralarda biraz daha bu işler sıkı tutuluyor anladığım kadarıyla. Bizde de vergi konusunda artık çok ciddi bir şey var. Ne diyelim farklı bir şekilde maliye herkesin tepesine biniyor. Herkes için olursa tabii ki en güzeli. Ama yani burada da bahsettiğin kural bana göre çok doğru, çok yerinde. Hakikaten abi al sonunda. Çünkü sen yani bunu dediğin gibi hani daldın, yetişemedin, görmedin, yetişirim dedin, geçtin ama kırmızı da geçtin. Bu olur. Bir iki olur yani. Hadi diyelim. Ama ya bu hakikaten böyle bunu 5 kez, 10 kez yaparsan zaten sen onu sallamıyorsun ya da görmüyorsun demektir. Ehliyetini alsınlar zaten senin yani. Paranı da alsınlar, ehliyetini de alsınlar. Yani bu çünkü var ama tabii sonrasında da işte umuyorum çünkü bazı yeni kurallar işte drift içinde mesela senin dediğin çok doğru. Drift hattındaki işte diyelim para cezası bilmem ne ya hani adam zaten o arabayı modifiye etmek için diyelim arabanın değeri 100 bin uyduruyorum. Zaten vermiş ona 500 bin. Sen onu yakalamışsın vermişsin 10 bin lira ceza 20 bin lira ceza. Onun için pek umurunda değil. Hatta aksine yani işte o haber oluyor bir de işte drift atarken yakalandı falan haber oluyor. Bu sefer O çevrede şöyle oluyor. Aa gördün mü bak işte Kanal D'de çıkmış abi öyle dolaşıyor falan filan diyor. İşte, vay be işte gördüm. Ya o bir ünvan meselesi gibi de oluyor. Yani hani o yüzden bir yakacaksın canını yani. Başka türlü bunun mümkünatı yok. Yani drift için illa demiyorum hani işte o makas atma cezası. Bunlar da çünkü konuşuluyordu. Makas atma. Evet abi yapıştır yani. Bunu artık her neredeyse mesela her arabaya kamerayı zorunlu hale getir. Gerektiğinde o bilgiyi alabileceğini söyle. Gör et ya bunu yap yani artık bunların olması lazım şu dönemdeki hani demek ki böylece şu yapılabiliyor şunu da görmüş. Kırmızı da geçtin bir daha geçtin abi sen yani geçtin ama ikinci de ben seni öpüyorum. Üçüncü de çok fena öpeceğim çünkü sen burada bunun takibi de güzel. Yani o sistemin kurulmuş olması da güzel bence. Hayırlı olsun. Yani bu tip böyle gerçekten halkı hani bezdiren ya ne olacak işte emniyet şeridinden gidiyor hiçbir cezası yok bir şeysi yok yani yakalayamıyorsun dedim. Her yerde olsun her yerde yakalasınlar çünkü bunlar insanların bu şehirde bu ülkede yaşama isteğini azaltan hani ya bir şey olmaz dedirten kişiselde de konuştuğumuz için de anlatıyorum. Hakikaten çok kötü örnekler mutlaka değişmesi lazım. Değişmesi için de katı kurallar gelecek. Yapana cezasını yapıştıracaksın.
Evet.
Ayırmayacaksın da. İşte çakarla dolaşana ya dolaşıyor ne yapalım falan demeyeceksin. Hepsini yapıştıracaksın. Gerçekten gereğinin yapılması ümidiyle ki yapılıyor bir şeyler yapılıyor ama gerçekten devamının herkes için de yapılması ve görülmesi dileğiyle diyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Zaten yeterince uzattım.
Evet, bu hafta da bizden bu kadar. Gündeme, bu haftanın gündem haberlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sürçülisan ettiysek affola. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere demeden önce şunu söylemek istiyorum her zaman olduğu gibi. Bize destek olmak ve YouTube algoritmasında öne çıkarmak için hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi, sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.